Ayrım 24, 2 dakika kuralı. Robert Grace, sayfa 272. Holman, Richie, Fowler ve diğer iki adamın gece yarısı buraya geldiklerini gözünün önünde canlandırmaya çalıştıysa da başaramadı. Eğer Marchenko'nun parayı buraya veya buraya yakın bir yere sakladıklarından şüphelendilerse nerede ve nasıl araştıracaklardı? Hollywood Sign geniş bir alanı işgal ediyordu ve polisler bir atlı polis tarafından görülmeden oraya yaklaşamazlardı. Holman onların atlı polislere resmi bir araştırma yaptıklarını söylemeye çalışmış olabileceklerini düşündü ama bu düşük bir olasılıktı. Bu kötü bir hamle olurdu ve araştırmanın gece yapılması işi daha da zorlaştırırdı. Atlı polisler sorular sorarlardı ve gecenin geç saatinde yapılan araştırma haberleri parka yayılırdı. Atlı polislere araştırma yaptıklarını açıkça söyledilerse araştırmalarını gündüz yapmak zorundaydılar. Gece burada olmak araştırmalarının gizli olduğu anlamına gelirdi. "Pollard, ne düşünüyorum biliyor musun?" dedi. "Ne?" "Oral seksi." Holman kızardığını hissetti, bakışlarını kaçırdı ve gırtlağını temizledi. "Öyle mi?" Pollard küçük bir daire çizerek döndü ve kollarını açtı. "Yani Marchenko oral seks yapması için Ellie'yi buraya getirdiyse ne yaptı? Oral seksi yolun ortasında mı yaptırdı? Her yerde kamera var. Başka insanlar da bu yoldan gelebilirler. Burada hiç mahremiyet yok. Oral seks için berbat bir yer." Holman Pollard'ın cinsellik hakkında konuşmasından rahatsız olmuştu. Ona baktı ama göz temasından kaçındı. Pollard birdenbire döndü ve tepelerinde yükselen dik yokuşa baktı. "Yukarı çıkmanın bir yolu var mı?" "Evet ama yukarıda hiçbir şey yok. Ben de o yüzden görmek istiyorum." Holman Pollard'ın sezgilerinde haklı olduğunu fark etti. Doruk tepede gizlenebilecek tek yerdi. İletişim istasyonunun yanındaki telin köşesiyle yamacın arasından zorlukla geçerek güçlükle dar ve dik yolu tırmanmaya başladılar. Servis yolunda yürümek kadar kolay olmuyordu. Pollard iki kere dizlerinin üzerine düştü ama kısa bir süre sonra zirveye ve zirvedeki küçük açıklığa ulaştılar. Buradaki tek şey Holman'ın hatırladığı gözlem ekipmanı ve çalılardı. Pollard etraflarını çeviren 360 derecelik görüntüye bakarak gülümsedi. "İşte ben de bundan bahsediyordum. Edepsiz şeyler yapıyorlardıysa burada yapıyorlardı." Pollard haklıydı. Açıklıktan servis yoluna giren herhangi biri görülebilirdi. Tellerin üzerindeki kameralar altlarında kalmıştı ve aşağıya yazıya dönüktü. Zirve hiç kimse tarafından izlenilmiyordu. Ama Holman yine de Marchenko ve Parsons'ın parayı buraya gömdüklerine ihtimal vermiyordu. O kadar parayı ancak birkaç kere de taşıyabilirlerdi ve her gelişlerinde yakalanma olasılıkları artardı. Parayı buraya getirecek kadar aptal olsalar bile gömecekleri delik 5 ya da 6 bavul büyüklüğünde olmalıydı. Kayalık toprağı kazmak zordu ve zirveye çıkan herhangi biri toprağın kazılmış olduğunu kolayca fark edebilirdi. Holman açıklıktaki topuk ve ayak izlerini işaret etti. "Marchenko belki kızı buraya çıkartmıştı ama parayı buraya taşıması imkansız. Şu ayak izlerini görüyor musun? Buraya sürekli olarak dağcılar gelirler." Pollard ayak izlerine dikkatle baktı ve açıklığın kenarında dolaştı. Farklı açılardan inceliyordu. "Bu yamaç o kadar geniş değil. Burada fazla yer yok," dedi. "Ben de bunu söylemeye çalışıyordum." Pollard Hollywood'a baktı. "Ama neden bir kızla buraya gelmek zorundaydı? Herhangi bir yerde korsan taklidi yapabilirdi." Holman omuz silkti. "13 bankayı soyarken neden komando gibi giyinmişti? Deliler çıkabilir." Holman Pollard'ın kendisini duyduğundan emin değildi. Hala Hollywood'a bakıyordu. Sonra başını salladı. "Hayır, Holman buraya gelmek onun için önemliydi. Bir anlamı vardı. Bu bize Quantico'da öğrettikleri şeylerden biriydi. Deliliğin bile bir anlamı vardır." "Sence para burada mı?" Pollard başını salladı ama hala dikkatle kanyona bakıyordu. Hayır hayır sen haklısın. 16 milyon doları buraya gömmediler. Fowler'la senin oğlun burayı kazdılar ve parayı kesinlikle bulamadılar. Şuradaki çukur bomba kraterini andırıyor.
Tamam. Pollard eliyle şehri gösterdi.
Ama Marchenko burada Beechwood Canyon'da yaşıyordu, anlıyor musun? Her gün evinden çıkıp baktığında bu yazıyı görebiliyordu. Belki parayı evlerinde saklamadılar veya buraya gömmediler. Ama burası bir şekilde Marchenko'ya güven veriyor ve kendisini güçlü hissetmesini sağlıyordu. Kızı buraya getirmesinin sebebi belki de buydu.
Sonsuza kadar görebilirsin. Belki Marchenko şu eski yelkenli gemilerdeki çanaklıktaymış gibi hissediyordu kendini.
Pollard hala Holman'a bakmıyordu. Sanki bütün sorularının yanıtları orada bekliyormuşçasına Beechwood Canyon'a dikkatle bakıyordu.
Sanmam Holman. Alison'ın Marki'ye söylediği şeyi hatırlıyor musun? Daima orada olmak zorundaydı. Marchenko fantezileri olmadan ilişkiye giremiyordu ve fantezileri hazineyle ilgiliydi. Paranın üzerinde seks yapmak. Para eşittir güç, güç eşittir seks. Burada olmak onda parasına yakın olduğu duygusunu uyandırıyordu ve para ona seks yapma gücünü veriyordu.
Pollard Holman'a baktı.
Fowler ve oğlun Los Angeles'taki herhangi bir arsada toz ve otlara bulaşmış olabilirler. Ama onlar da Alison'ın bildiklerini biliyorduysalar buraya gelmiş olmalılar. Etrafına bak, o kadar büyük değil, bir bak.
Pollard çalılıkların arasına doğru yürüdü ve kaybettiği araba anahtarlarını arar gibi toprağı dikkatle inceledi. Holman zamanı boşa harcadıklarına inandığı için aksi yöne döndü. Zirvedeki insan yapımı tek şey Holman'ın madeni bir korkuluğa benzettiği aygıttı. Holman bu aygıtı daha önce de görmüştü. Korkuluk yıllar önce toprağın içine yerleştirilmişti ve üzerinde Amerika Jeolojik Araştırmalar damgasına benzer bir işaret vardı. Holman cihazın sismik faaliyetleri izlemekte kullanıldığını tahmin ediyordu ama emin değildi. Holman tellerin 3 metre ilerisindeki çalılıkların olduğu yerde toprağın kazılmış olduğunu fark etti.
Pollard, ajan Pollard.
Yaklaşık olarak 30 santimetre uzunluğunda küçük oval bir çukurdu. Ortasındaki daha koyu renkli kazılmış toprak etrafındaki kazılmamış toprağa oranla daha yüksekti.
Pollard Holman'ın yanına geldi ve çukurun yanında diz çöktü. Parmaklarıyla kazılmış olan toprağı yokladı ve etrafındaki alanı kontrol etti. Ortadaki gevşek topraktan önce bir avuç sonra da biraz daha aldı. Gevşek toprağı eşelediğinde belirgin bir sınır ortaya çıktı. En sonunda topuklarının üzerinde oturana kadar gevşek toprağı kazmayı sürdürdü. Uzun sürmemişti.
Holman nedir o dedi.
Pollard Holman'a baktı. Bir çukur Holman. Küreğin vurduğu belirgin kenarı görüyor musun? Birileri bir şey için burayı kazmış. Nasıl çukurlaştığını gördün mü? Birileri buradan bir şey çıkarmış ve çukuru doldururlarken açılan boşluğu doldurmaya yetecek kadar toprak yokmuş. Bundan dolayı da bir çöküntü oluşmuş.
Herhangi biri kazmış olabilir.
Evet, herhangi biri kazmış olabilir ama kaç kişi gelip burayı kazar ve burada kaç kişinin çıkartmak istediği bir şey olabilir?
Adamların 16 milyon doları vardı. 16 milyonu bu kadar ufak bir yere sığdıramazsın.
Pollard ayağa kalktı ve ikisi birlikte çukura baktı. Hayır, sığdıramazsın ama 16 milyona götürecek bir şey yerleştirebilirsin. GPS koordinatları, bir adres, anahtarlar.
Holman bir define haritası dedi.
Evet, hatta bir korsanın define haritası.
Holman baktı ama Pollard uzaklaşıyordu. Holman tekrar çukura baktığında içinde bir boşluk duygusu oluştu. Yüreğindeki boşluk bu çukurdan daha büyüktü ve Hollywood sign'ın altındaki kanyondan daha genişti. Bu tek çocuğunu iyi yetiştiremeyen ve oğlunun canına mal olan bir babanın hissettiği boşluktu. Richie iyi bir adam olmamıştı. Richie para uğruna bir kumar oynamıştı ve Richie bunun bedelini ödemişti. Holman içindeki mağaramsı boşlukta Donna'nın sesinin yankılandığını duydu.
Aynı sözcükler yinelenip duruyordu. Babasının oğlu.
38. Kasım. Pollard ellerindeki toprakları silkelerken keşke ıslak mendilim olsaydı diye düşündü. Tırnaklarının içi toprakla dolmuştu ve çıkartmak çok zor olacaktı ama umurunda değildi. Pollard çukurun Marchenko ve Parsons'la ve paranın aranması ile yakından bağlantısı olduğuna kesinlikle inanıyordu. Ama inanmak kanıt olamazdı. Telefonunu açtı, sinyal çubukları bağlantının mükemmel olduğunu gösteriyordu. Ama Pollard henüz bir yeri aramamıştı. Beyaz köpekli bir adam servis yolundan zirveye çıkıyordu. Pollard onları seyretti, sonra aklına kameraların direklere yerleştirilmiş olduğu gelince kameralardan en az birinin servis yolunu gözlediğine karar verdi. Park hizmetleri kamera görüntülerini kaydetmiş olmalıydı ve Pollard güvenlik kayıtlarının çoğunun hafıza doldukça üste kayıt yapan dijital hard sürücüye yapıldığını biliyordu. Gece yarısı servis yolunu tırmanan Fowler'la diğer polislerin kayıtlarının artık mevcut olduğundan kuşkuluydu. Tabii eğer bir zamanlar mevcutlarsa, polislerden biri veya daha çoğu büyük bir ihtimalle gün içinde oraya keşif ziyaretinde bulunmuşlardı. Kameraları görmüş ve kameralara yakalanmamak için plan yapmış olmalıydılar. Tıpkı neyi nasıl arayacaklarını planladıkları gibi. Pollard etrafı incelediğinde bunun mümkün olabileceği sonucuna vardı. O ve Holman kendilerini Hollywood Sign'ın üstündeki iletişim istasyonunun bulunduğu yere getiren servis yolunu izlemişlerdi. Kameralarda muhtemelen yolun yazıya ve antene yaklaştığı konumunun görüntüleri vardı. Ama yolun dağın arka tarafında kalan bölümü hiç kimse tarafından izlenmiyordu. Pollard zirvenin kenarına geldi ve arkaya bakan eğimi inceledi. Dikti ama Pollard'a göre inip çıkmak mümkündü. Nemli bir gecede ayakları yere sağlam şekilde basamadan yamaca tırmanmak Fowler'ın çizmelerindeki çamuru açıklayabilirdi. Pollard telefonu tekrar açtı ve hafızadan Sanders'ın cep numarasını tuşladı. Telefona normal sesle cevap verdiği için Pollard Sanders'ın ofiste olmadığını anlamıştı.
''Sana bir soru sormama izin ver Pollard, sen ve kahraman ne halt ediyorsunuz?''
Pollard zirvedeki Holman'a baktı. Holman hala çukurun yanında duruyordu, sesini alçalttı.
''Dün ve evvelki gün yaptığımız şeyleri neden?'' ''Nedeni Leeds'in ciddi biçimde polisin baskısı altında olması.'' Parker Center sürekli arıyor. Lee's içeriğini hiç kimseye söylemediği toplantılara giriyor ve berbat durumda.
Özellikle benimle ilgili bir şey söyledi mi?
Dürüst olmak gerekirse bizden birini ararsan bunu derhal bildirmemizi istedi. Ayrıca sivil bir girişim için devletin zaman ve kaynaklarını kullandığımız takdirde bunu söylerken bana baktı, disiplin cezası uygulanacağını ve kışlarımızı Alaska'ya göndereceğini söyledi.
Pollard ne kadarını anlatması gerektiğini tartarak duraladı.
Neredesin? Marina'da. Evsiz serserinin biri mastürbasyon yaptıktan sonra sokağın o karşısında uyuyakalmış.
Bu görüşmeyi rapor edecek misin?
Yasaları çiğniyor musun?
Tanrı aşkına hayır, yasaları çiğnemiyorum.
O halde Leeds'i boş ver, neler olduğunu öğrenmek istiyorum.
Anlatacağım ama önce bir şey sormama izin ver. Juarez'in kasetinin kopyasını alabildin mi? Sanders bu soruyu hemen yanıtlamadı ve yanıt verdiğinde sesi ihtiyatlıydı.
Bana kasetin silinmiş olduğunu söylediler. Talihsiz bir kaza dediler.
Dur bir dakika. Juarez'i temize çıkaracak kaset ortadan kaldırıldı mı?
Öyle dediler.
Pollard derin bir soluk aldı. Önce Maria Juarez kaybolmuştu. Şimdi de Maria'nın kocasını temize çıkaracağını söylediği kaset yok edilmişti. Pollard gülünecek bir durum olmamasına rağmen gülümsediğini fark etti. Sıcak bir rüzgar esiyordu ama yüzüne vuran bu rüzgar ona iyi gelmişti. Zirvede olmaktan hoşlandı.
Pollard, sana bazı şeyleri anlatacağım. Henüz her şeyi öğrenemedim. Onun için dediklerimi tekrarlama.
Lütfen.
Leeds'i arayan kim?
Bilmiyorum.
Telefonlar Park Center'dan ediliyor ve Leeds bize tek bir şey bile söylemiyor. İki gündür ofise de uğramadı.
Pekala, sanırım Marchenko ve Parsons'ın yaptıkları soygunlardan sonra polis memurları arasında yaşanan bir suç anlaşmasına seyirci oluyoruz. Bu anlaşma Holman'ın oğlunun ve diğer üç polisin 4. Cadde Köprüsü altında öldürülmelerini de kapsıyor.
Benimle dalga mı geçiyorsun?
Pollard'ın telefonu bipledi ve yeni bir çağrı geldi.
Sanders, o da neydi dedi.
Gelen çağrı. Pollard numarayı tanımadığı için telesekreterine yönlendirdi. Kaldığı yerden Sanders'la konuşmasına devam etti.
Ölen 4 polis memurunun ve en azından 5. bir memurun kayıp olan 16 milyon doları bulmak amacıyla kayıt dışı bir araştırma yaptığını düşünüyoruz.
Bulmuşlar mı?
Bence bulmuşlar veya yerini saptamışlar. Tahminimce para bulununca bu anlaşmanın ortaklarından en az biri tüm paraya tek başına el koymaya karar vermiş.
Bundan henüz emin değilim ama anlaşma konusundan eminim. 5. kişinin Alison Witt'le bağlantısı olduğunu düşünüyorum.
Alison Witt bu olayın neresinde?
Alison Witt kayıtlı bir polis muhbiri olduğunu iddia etmiş. Eğer bu doğruysa bağlantıda olduğu polis memuruna Marchenko hakkında bildiklerini anlatmış olabilir. Bu memur büyük bir ihtimalle anlaşmanın bir parçası.
Sanders duraladı.
Benden bu irtibat memurunun kimliğini saptamamı mı istiyorsun?
Eğer Alison kayıtlıysa onun ve onu kaydettiren polisin adları muhbir listesinde olmalı.
Bu zor olacak. Üzerimize nasıl geldiklerini söyledim sana.
Üzerinize gelen Parker Center, Witt cinayetiyle bölgesel düzeyde Hollywood Polis Merkezi ilgileniyor. Bu konuda işbirliği yapabilirler.
Pekala, tamam. Evet, bakalım ne yapabilirim. Sence bu olay gerçekten polisler arası bir hesaplaşma mı?
Olayların gelişmesine bakarsak öyle.
Bu olayın peşini bırak Tanrı aşkına. Sen sivilsin. Cinayetten bahsediyorsun.
Gelişme olsa sana haber veririm. FBI aracılığıyla iddiada bulunabilirsin.
Şimdi bir şey daha var. Tanrım, daha mı?
Bunu kayıtlara geçirmeni istiyorum. Mike Fowler bahçesindeki verandada kirli bir çift çizme bırakmış.
Çizmelerinden toprak ve bitki örneği alınmalı ve Hollywood Sign'ın zirvesindekilerle karşılaştırılmalı.
Hollywood Sign mı? Neden Hollywood Sign?
Oradayım. Marchenko ve Parsons soygunları ile ilgili bir şeyi buraya saklamışlar. Fowler ve Richard Holman'ı saklanan şeyi aramak için buraya geldiklerinden ve bir şey bulduklarından eminim. Bu konuyla ilgileniyorsan toprak örneklerinin uyup uymadığını öğrenmek isteyebilirsin.
Tamam, bu konuyla ilgileneceğim. Bana haber ver, tamam mı?
Witt'le ilgili bir şey öğrenirsen bana bilgi ver.
Pollard görüşmeyi bitirdi ve gelen mesajı okudu. Peter Williams'ın asistanıydı. Pacific West Bankası'ndan arıyordu.
Bay Williams, talep ettiğiniz dosyaya bakmanıza onay verdi. Normal çalışma saatlerinde ofisimizde okumak zorundasınız. Lütfen gereken hazırlıkları yapmamız için benimle veya güvenlik şefimiz Alma Watanabe ile temas edin.
Pollard telefonunu bıraktı ve yumruğunu sıkmak istedi. Williams onay vermişti ve artık bütün parçalar bir araya geliyordu. Pollard olayı çözmeye yaklaştıklarını hissediyor ve Pacific West dosyasını bir an önce okumak istiyordu. Holman'a döndü ve onun çukurun başında çömeldiğini gördü. Telaşla yanına gitti.
Pollard, ne yapıyorsun dedi.
Toprakları yerine koyuyorum. Birisi bacağını kırabilir.
Holman ölçülü ve mekanik hareketlerle toprağı yavaşça yerine dolduruyordu.
Peki, toprakla oynamayı bırak da gidelim. Pacific West Bankası'nda polis raporlarının birer kopyası var. Bu iyi Holman. Senin kapak sayfalarını raporlarla karşılaştırabilirsek, Random'ın oğlunun masasından ne aldığını öğrenebiliriz.
Holman kurşundan yapılmış gibi ayağa kalktı ve çukura baktı. Pollard, Maria Juarez'in kasetinin başına gelenleri aktardı. Bu gelişmeyi anlatıp anlatmamayı epeyce düşünmüştü ve Holman tepki vermeyince kızmıştı.
Beni duydun mu?
Evet.
Yaklaşıyoruz Holman.
o raporlardan Witt'in muhbir olup olmadığını anlayacağız ve bütün parçalar birleşecek. İstediğim buydu değil mi?
Holman cevap vermeyince Pollard çıldırdı. Holman en sonunda ağzını açtığında Pollard konuşmaya hazırlanıyordu.
Sanırım onlar yaptı.
Pollard Holman'ı rahatsız eden şeyin ne olduğunu kavramıştı ama ne söyleyeceğini bilemiyordu. Holman büyük bir ihtimalle oğlunun kötü polis olmadığı umuduna sarılmıştı ama şimdi bu umudunu yitirmişti.
Yine de neler olduğunu öğrenmeliyiz.
Biliyorum.
Üzgünüm Max.
Holman yürümeye devam etti.
24. ayrımın sonu. Sayfa 282.